Ayrım 18. Sayfa 195'ten devam. Biz o günlerde bir kuvvet komutanlığındaki bu ikilemleri bilecek durumda değildik. Çok ama çok yükseklerdeki gelişmelerden sonuçlardı. Rahmetli Topaloğlu anlatmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hangi organın getirileceğinin henüz aydınlığa kavuşamadığı günlerdi. Askeri Şura bu amaçla toplanmıştı. Toplantı açılınca bir yanıma baktım. Üçüncü Ordu Komutanı Faruk Paşa oturuyor. Kuvvet Komutanı aday. Öteki yanımda da birinci Ordu Komutanı Kemalettin Paşa oturuyor. O da aday. Kuvvet Komutanı aday iki organlara görüşmeye başladık. Sonra şu gelişme olmuştu. Sunay, ilk önceleri birinci Ordu Komutanı'nın Kara Kuvvetleri Komutanı'na getirileceğini söylemişti. Komutan da böyle biliyordu. Fakat sonradan oğlu Atilla Sunay aracılığıyla Faruk Paşa'ya da o görevi vaat etmişti. Sonuçta gördük ki köşk Faruk Gürler'in ağırlığını koyuyor. Gürler Paşa kara kuvvetlerine getirildi. Demirel Korgeneral Muhsin Batur'un orgeneral olmasına karşı kimi isteksizliklere kulak asmadı. Ayrıca Çankaya Köşkü Batur'u tutuyordu. Sunay'ın ABD'ye yaptığı resmi ziyaretteki heyette askeri danışman olarak Korgeneral Muhsin Batur vardı. Amerikalılar Batur'un yeteneklerini biliyorlardı. Özellikle Washington'da generallere özenle itibar etmişlerdi. O gezide ben de gazeteci olarak bulunduğum için durumu olanca açıklığıyla gözlemiştim. Ne var ki Batur, AP iktidarından, anlayışından ve hikmet etmesi yöntemlerinden memnun değildi. Karşıt fikirleri vardı. Bunları o sırada açıkça söylemiyordu ama yeri geldiğinde aykırı düşünceler öne sürerek açıkça belli ediyordu. Gürler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasından sonra Batur'un komutanlığı söz konusu oldu. Ortadaki tansel engeli de kalkmıştı. Batur, Sunay'ın desteğiyle komutanlığa getirildi. Oysa Demirel, aldığı bilgilerle Batur'un AP iktidarına nedenli uzak bir insan olduğunu ayrıntılarıyla biliyordu. Gürler'in genç subaylar arasındaki saygınlığı söz götürmez ölçüde genişti. Ayrıca kişiliğindeki atılımcı nitelikler de her yerde konuşuluyordu. Buna koşut olarak daha ateşli genç bir insan Muhsin Batur Hava Kuvvetleri'ne geliyordu. Ateşle barutun bir arada olmasının sonuçlarını elbette biliyorsunuz, demiştim Demirel'e. Ne yapalım yani? Adamın hakkı ise hakkında şu ya da bu söylenti var diye hakkı olan görev getirmesini önleyelim mi? Diye yanıt vermişti. 12 Mart darbesinin itici güçleri 1,5-2 yıl sonra Gürler ile Batur olacaklardı. Muhtıra'nın yazılıp Cumhurbaşkanı'na değin uzanan sürecinde iki komutan belli başlı roller üstleneceklerdi. Ta ki kime anlaşmazlıklarla birbirlerine ters düşüncelerine eriyin. Muhsin Batur adını ve sesini 1960'tan başlayarak 1980'e değin duyurdu. Asker olarak duyurdu. Sivilleşip senatoya girdikten sonra duyurdu. Yaşamı süresince varmayı istediği hedefin doruğu ise Cumhurbaşkanı seçilmekti. 12 Eylül harekatı Muhsin Batur'u Cumhuriyet Halk Partisi kanadının Cumhurbaşkanı adayı olarak buldu. Bu yönleriyle yakın tarihimizde Batur adı önemli sıradadır. Hava Kuvvetleri Komutanı olmazdan önceki mesleki ızdıraplarını Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a yansıtan kamuoyunca bilinmeyen uzun mektubunu bugün aynen açıklamakla bir askerin rütbe savaşımı öyküsünü canlandırmak olanaklı. Hava Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra Milli Güvenlik Kurulu üyesi Batur'un Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a sunduğu uzun raporu aynen vermekle ülke sorunlarına bakışını yansıtmak olanaklı. Ayrıca bu rapordaki kimi uzun anlatımlarla ordu içindeki huzursuzluğun nasıl tırmandığını örneklemek, bu amaçla hangi toplantıların nasıl yapıldığını bir komutanın ağzından dinlemek bence de çok ilginç. 1,5-2 yıl sonra Cumhurbaşkanı Sunay'a verilen 12 Mart muhtırasının Batur'un bu raporda yazdığı fikirlerle büyük ölçüde koşut olduğunu ortaya koyması açısından Batur raporunu aynen vermekle çeşitli açılardan önem taşıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yazgısına egemen olan görüşlerin bir muhtıra öncesi nasıl belirginleştiğini, hangi yöntemlerle biçimlendiğini göstermesi açısından da bu yazıları gün ışığına çıkarmanın yararı yadsınamaz. Bütün bu nedenlerle Batur'un resmi yazıları bir dönemi anlattığı, o dönemde bir komutanın ona bağlı subay kademelerinin hangi eğilimlerde devinimler içinde bulunduğunu açıklandığı için aynen vermeli. Kamuoyu Muhsin Batur adını ilk kez 27 Mayıs 1960 ihtilalinde duydu. 26 Mayıs günü ile gecesi Menderes Eskişehir'deydi. 27 Mayıs sabahı ihtilal radyolardan duyuldu. Menderes ile Polatkan, hangi nedenlerle olduğu hala bilinmeyen bir davranışla Kütahya'ya doğru yola çıktılar. Yollarını kesip tutuklayan albayların başında Agasi Şen vardı. Ama Muhsin Batur da bu ekibin içinde önemli rol alanlardandı. Bu grup Menderes'i uçakla Ankara'ya gönderdi. Albay Agasi Şen, devlet başkanlığına gelen Gürsel Paşa'nın başyaveri oldu. Muhsin Batur, yarı siyasi hiçbir görev üstlenmedi. Ordudaki yerini saklı tuttu, sürekli olarak yükseldi. Muhsin Batur adı daha sonra 1962'deki Aydemir isyanında duyuldu. Kuvvet komutanı Tansel, uçakla Eskişehir'e gitmiş, oradan Aydemir isyanına karşı durum almış, bu arada Batur'la yakın bir çalışma içinde olmuştu. Daha sonra açıklayacağımız belgelerde de görülecektir. Batur, bu isyan sırasında alelacele bastırılan, isyanı onaylamayan bir bildiriyi havadan harp okulu öğrencilerinin kümelendiği yörelere atacaktı. Bu bildiri de demokrasiyi savunuyordu. Sayfa 198. Bir resim. Muhsin Batur adını 1960'dan başlayarak 1980'e değin duyurdu. Asker olarak duyurdu. Sivilleşip senatoya girdikten sonra duyurdu. 12 Eylül harekatı Batur'u Cumhuriyet Halk Partisi kanadının Cumhurbaşkanı adayı olarak buldu. Bu yönleriyle yakın tarihimizde Batur adı önemli sıradadır. Bir ara Tansel ile yakın ilişkiler için olan Batur'a karşı zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı'nın olumsuz bir davranış içine girmesinden sonra yaşama süresince kimi gelişmelerde yazılı konuşmayı yeğleyen Batur, Cumhurbaşkanı Sunay'a uzun bir mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Sunay'a yazdığı hava kuvvetlerimiz hakkında raporun bir öncesi vardı. Komutan Tansel ile Kor General Batur arasındaki savaşımı gösteren Batur dilekçesi ilginç ayrıntıları içeriyordu. Herhalde Batur, Komutan Tansel tarafından harcanacağı kuşkusu içindeydi. Kuşkusunu bu dilekçe ortaya koyuyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılan 7 Haziran 1967 tarihli dilekçe şöyle. Ankara, 7 Haziran 1967. Kıtası, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı. Rütbesi, Hava Kor General. Adı soyadı, Muhsin Batur. Baba adı, Mim Selim. Memleketi, İstanbul Üsküdar. Doğumu, 1920. Duhulü, Mayıs 1938. Nasbı, 30 Ağustos 1966. Sicil numarası, 1940-8. Komutanlık önüne. 1. Genelkurmayımızdaki yeni göreve katıldıktan 9 ay sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığından sicil esas kayıt defterini doldurmak üzere istenmiştir. 2. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir görev yeri aşaması farkla 7 yıldan fazla bir süre beraber çalıştım. Zaman ve olaylarla değişen karakteri, genel ve askeri görüşleri, Hava Kuvvetleri bünyesinde ola gelen olaylardaki tutumlarına uymam olanaksız olduğundan sonunda bütünüyle aynı görüşlere sahip olduğumuz gizlenemez bir nitelik kazandı. 3. Bunun sonucu son tayinimdeki tutumları ile açığa vuruldu ve bence de en iyi çözüm oldu. Çünkü askerlik tam bir emir komuta disiplini ister. Bizim rütbe ve makamlarımızdaki kişilerle de ek olarak bu disiplinin inançla kurulmuş olması gerekir. Bu inanç kalmayınca şerefli bir askerin yapacağı iş ve görevden ayrılmak veya görev ve bağlantı değişikliği istemek olmalıdır. 4. Anayasaya atanmamdan bu yana bir kezi istediğim dışı Eylül 1966'da, öteki Mart 1967'de kendi isteğimle olmak üzere iki kez Sayın Orgeneral Tansel ile görüştüm. İkinci görüşmem 3 saat sürdü ve kendilerine komutan olduğu 2 Ağustos 1960'dan bu yana beraber çalıştığımız 6 senelik süre içinde geçen olaylar ve sevki idare sorunları ile bu olay ve sorunlar üzerindeki kendi ve benim tutumlarım hakkında açıklama ve anımsatmalarda bulundum. Söylediklerimin hiçbirini kendilerini yalanlamadılar veya yalanlayamadılar. Benim inancıma göre yüksek sevki idare makamına gelmiş orgenerallerin fikir, düşünce ve inançlarını özgürce ifadede sürekli yarar vardır ve ben bir üstüme söyleyemeyeceğim düşünce ve inançlarımı kendimle saklı tutar ve fakat aynı statüde olduğum diğer kişiler ve hele astlarımla hiç konuşmam. 5. Sayın Orgeneral Tansel ile son konuşmamız sırasında sicil sorunda söz konusu oldu ve kendileri bana eğer ben istersem yanıldım derim ve hakkında sicil işlemi yapabilirim. Ben kuvvetliyim, Çünkü dayandığım yerler var dediklerinde yanıt olarak sizden ve Genelkurmay Başkanı'ndan son ve yeni aldığım sicille şuraca seçilmek ve yüksek tasdike sunulmak yoluyla terfi ettim. Aslında şimdi sicil yönünü size bağlı değilim. Kaldı ki ben silahlı kuvvetlerde kor generalliğe şerefimi saklı tutarak yükselmiş bir insanım. Bu şerefi saklı tutmak ve temiz bir ad bırakmak en büyük isteğimdir. Bir ihtirasım olmadığı için kimseden çekinmem, bunu siz de bilirsiniz dedim. 6. Bu görüşmenin ardından haksız yazılı uçuş uyarısı yapmak, Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gıyabımda yapılan ve başkan olarak seçilmemle sonuçlanan Hava Kuvvetleri İstihlak Kooperatifi seçimini kaldırmak, başvurduğum belirli dönem kampta yer kalmadığından ifadesi gibi uygun olmayan davranışlarla karşılaştım, yanıt vermedim. 7. Şimdi son olarak sicilimin doldurulmak üzere istenmesini gerek yürürlükteki yasalar, gerek sonuçlar açısından gerçek ve uygun olmadığı yargısındayım. 28 yıllık subaylık yaşamımdan hiçbir kusurum olmadığı inancındayım. Bu nedenle sicilimle, yani onurumla oynanmasına izin verilmemesini ve yasa dışı olan bu isteğin yerine getirilmemesini uygun görmenizi saygıyla sunarım. Muhsin Batur, Hava Kor General, Genelkurmay Lojistik Başkanı. Hava kuvvetlerimiz hakkında raporun ise içeriği çok ilginçti. Uzun bölümü geçmişte kalan askeri kimi olayların iç yüzünü yansıtıyordu. Kimi olaylar o sıralarda bu olaylarla doğrudan ilişkisi olan bir komutanın kaleminden aydınlığa çıkıyordu. Kimi sözcüklerini Türkçeleştirdiğimiz 18 Haziran 1968 tarihli Muhsin Batur, Hava Kor General, Genelkurmay Lojistik Başkanı imzasını taşıyan rapor şöyle başlıyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, Komutanım, bağlı olmakla iftihar ettiğim ve onur duyduğum Hava Kuvvetlerimizin iyi olan her durumu ile, sevinç ve kötü olan her durumu ile büyük üzüntü duyan bir insan ve bir hava generali olarak görüşlerimi yüksek katınıza arz ederken, bütün irade gücümle duygusal olmamaya büyük dikkat harcayacağımı bildirmek isterim. Ancak Hava Kuvvetlerimiz insan ve materyalden kurulduğuna ve asıl öğe ve yöneticisinin de insan olduğuna göre, kişilerden yani yönetenlerden ve kendinden söz etmek kaçınılmaz bir zorunluluk olacaktır. Hava kuvvetlerimizin geçmiş ve bugünkü durumunu arz ederken, kendi güç ve yeteneği içinde ona hizmet etmiş ve emek vermiş bir insan olarak iyi niyet, ülke sevgisi ve sorumluluğu altında davrandığıma inanacağınız inancı içindeyim. Bu sunuşumu kabul etmekle de yüksek kişiliğinizin İçimizden yakın geçmişte ayrılmış en büyüğümüz ve bugün de Cumhurbaşkanımız olarak sorunlarımızla yakından ilgili ve hava kuvvetlerimizin yükselmesini istediğinize inanarak her şeyden önce teşekkürlerimi sunmak isterim. Hava kuvvetlerimizin yakın tarihçesi. Benim kuşağımın hava kuvvetlerine girdiğim zamanlar havacılığın bir şövalye mesleği olup yasa ve düzenin üstünde veya dışında sayıldığı dönemlerin bitmek üzere olduğu anlara rastlar. Daha genç asteğmenliyken hava kuvvetlerimizin kliklere ayrıldığı ve hangi kliğe bağlanmanın yararlara uygun olacağı sözleriyle kulaklarımız dolmaktaydı. Bizler teğmen olduğumuz sıralarda 4 hava albayımız genel oldular ve klikler ana olarak ikili: Zeki Doğan, Yahya Razi Biltan ve Celal Yakal, Şefik Çakmak ve ikinci derece olarak da her orgenerin önderliğinde dörtlü olarak sürdü. Rahmetli Zeki Doğan, önce Hava Kuvvetleri Komutanı ve sonra orgeneral olunca klikler eylemli olarak ortadan kalktı fakat neden sözlerini bir süre sürdü. Şimdi de Sayın Orgeneral Tansel bu ekolden olduğu için aynı hastalığı depreşti. Bundan sonra kişisel savaşımlar birbirini izledi. Daha çok komuta makamını dolduranların olgun olmayan duygusal davranışları nedeniyle Zeki Doğan, Muzaffer Göksen'in Fevzi Uçaner çatışmaları gibi. Ya insan yaratılışının yaşadığı egemenliğin kabulüne boyun eğdirmemesi ya da kıyıma uğrayana yakınlık ruhsal durumu içinde kitle bir savaşımlarda sürekli olarak ikinci adlara yakınlık gösterdi. Bununla beraber bu dönem içinde kitle kişilerin yani komutanların vesayet zihniyetinden kendilerini kurtarmış olarak zorlaşan ve teknikleşen havacılığın görev ağırlığı içinde daha çok günlük görevleriyle uğraşmaya başladı. Belirgin olarak 1951-1958 yılları arasında Hava Kuvvetlerimiz modern ve yüklü bir eğitimle jetlere geçmesini tamamlarken fazla uçuş saati, az kaza ve kırım, yüksek savaşa hazırlık standartı, uluslararası manevra ve atış yarışlarındaki üstün derecelerle birlik ve beraberlik içinde büyük gelişme gösterdi. Bu yılları izleyen politik yolla, komutadan ayrılma ve komutanlığa gelme ve öteki nedenlerle hava kuvvetlerimiz bir duraksama dönemine girmişken 27 Mayıs 1960 olayı oldu. 1960 düzenlemeleri sırasında yeni komuta heyeti seçilirken geçmişteki havacılığın iyi olması, genç kuşağa fikren daha çok yakın bulunması, iki yabancı dilli orta derecede bilmesi ve komite üyesi Mucip Ataklı ile lerini yarattı. Böylece hava kuvvetlerimizde General Tansel dönemi başladı. Batur'un açıklamaları 1961 olayının hava kuvvetleriyle ilgili bölümünü aydınlatıyor. 2 Ağustos 1960'ta uçuş grup subayı komutanı görev yaptığım 1. Hava Üssü'nün Tugay komutanına atandım. Uzun süre yalnız kendi işimle yani askeri görevimle ilgilendim. Nisan 1961'de Milli Birlik Komitesi Mucip Ataklı, General Tansel'in olayıyla Eskişehir'e gelerek benimle ve 1. Kuvvet Kurmay Başkanı olan Hüsnü Özkan ile bir konuşma yaptı. Silahlı Kuvvetler Birliği kuruluş ve amacından ve yemininden söz ederek altına General Tansel tarafından imza edilmiş yemin metni verdi. Ben de verilen bilgileri doyurucu görerek kabul ettim ve General Tansel'in imzasının altına imzamı attım. Bu ana değin hava kuvvetlerinde fikri bir bölünme olduğunu bilmiyordum. Bugün de şu anda da nedenini ve nasıl olduğunu tam bilmemekle beraber rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Gürsel'in başyaveri Agasi Şen aracılığıyla Hava Kuvvetleri Karargahı ve kimi birliklerde General Tansel aleyhine bir gruplaşma olduğu, o sırada General Tansel'in yapmış olduğu Amerika gezisindeki tutum, fikir ve konuşmalarıyla anormal bir durum göstermesinden ötürü aleyhindeki propaganda ve gruplaşmanın büyüdüğü ve güçlendiği ve bu gruba tüm General Süleyman Tulgan ile Tuğ General Mustafa Azaklı'nın katıldığını ancak olay patladıktan sonra öğrendim. Olay olduğunda General Süleyman Tulgan, Hava Kuvvetleri Komutan Vekilliğine atanmış ve ben de 1. Hava Kuvveti Komutanına vekalet ediyordum. Olay üzerine yeterli bilgimiz olmaması, bir komutanın bu biçimde değiştirilmesinin ilki olarak doğru görülmemesi, Hava Kuvvetleri içinde komuta makamında olmayan kimi albayların kişisel gelecek kaygıları ve politik görüş ayrılıkları ile bu devinime ön ayak oldukları ve düşünce Kor General, sonradan Hava Kuvvetleri Komutanı, 9. Üst Komutanı Albay Ahmet Dural, halen tüm general, 1. Üst Komutan Vekili Yarbay Hüsnü Kaymaklı, halen Tuğ General ve Kuvvet Kurmay Başkanı Albay Hüsnü Özkan'ı, halen emekli Tuğ General milletvekili bir toplantıya çağırdım. Bu toplantıda ortaya çıkan durumu onaylamadığımızdan yeni komutan General Süleyman Tulgan'la topluca görüşme kararı üzerinde oy birliğine vardık ve generali Eskişehir'e çağırdık. Kendileri geldiler, görüştük ve şu hususları açıkça ifade ettik. Bizim komutanımızınız. Yakın zamanlara değin, bizlerin politika ile uğraşmayıp birliklerimizin sorunları ile ilgilenmekte olduğumuzu biliyordunuz. Hava kuvvetlerine bir grup subay, fikir ayrılığı ve politika ile uğraşmak yoluyla açtıkları kampanyayı kazandılar ve General Tansel görevine uzaklaştırıldı. Bu karara kuşku yok ki, sorumlu yasal otoriteler verdi. Şimdilik buna karşı çıkmıyoruz. Ancak hava kuvvetlerinde ikilik çıkaran bu grubu etkisiz duruma getirmenizi ve bu devinimlerin yinelenmesine engel olmanızı istiyoruz, dedik. General Tulgan bu gruba hiçbir şey yapmayacağını ve statikoya saklı tutacağını ifade ettiler. Biz de yanıt olarak bu koşullar altında kendisini komutan olarak tanıyamayacağımızı söyleyerek konuşmayı bitirdik. Hemen Milli Birlik Komitesi'nin yeminli grubu, Silahlı Kuvvetler Birliği, İstanbul ve Ankara'daki kara ve deniz gruplarıyla ilişki kurarak eylemli Ankara göklerinde jetlerin uçuşunu belirliyor ve manevi baskı yapmak yoluyla yürürlükteki kararı değiştirerek General Tansel'in görevine geri dönmesini sağladık. Bu olayın ardından Ankara'yı ilk ziyaretimde General Tansel'in heyecan ve gözyaşları içinde bana sarılışını hala arada sırada anımsarım. Bu dönem içerisinde General Tansel, Milli Birlik Komitesi'nin her isteğini aşırı bir mutavaatle boyun eğişle yerine getirmiş, fakat bunun sonucu onlara karşı kendine bir küçüklük kompleksi oluşmuştur. Kişi olarak ben ve arkadaşlarım ise komiteyi doğru bildiğimiz noktalarda desteklemiş, uygun görmediğimiz fikir ve yaptırımlara karşı cesaretle karşı koymuşuzdur. General Tansel yeniden komutanlığa geldikten sonra aynı birlik komutanlarıyla yaptığımız toplantı sonunda iki çözüm yolunu kapsayan atama önerilerini Albay Ahmet Dural, parantez halen tüm general ile kendilerine götürdüm. Kendisi benim birinci, General Mater'in üçüncü kuvvet komutanı ve Albay Hüsnü Özkan'ın kurmay başkanı olmasına dayalı çözüm biçimimizi kabul etti ve böylece çalışmaya başladık. Havacı komite üyeleri benim kurmay başkanı olmamı istedilerse de bu görevi kimi nedenlerle kabul etmemeyi uygun gördüm. 27 Mayıs ihtilalinden sonra hava kuvvetlerimizi ilk sarsan olay bu olmuş, değerli kimi orgeneral ve kurmay albaylar emekli edilmişler, sonradan durumlarını düzelten ve generalliğe yükselen Ethem Ayan, Fikret Yüksel, Remzi Yalman, Sulhi Kaner bir hayli süre General Tansel'den horlanma ve inansızlık görmüşlerdir. Muhsin Batur'un açıklamaları sürüyor. 22 Şubat olayları. Olayın başlamasından aşağı yukarı 1,5 saat sonra General Tansel Eskişehir'e geldi. Yanında yalnız karargah subayı Albay Tufan Koç, 11'lerden ve emir subayı vardı. Basında yer alan General Tansel harekatı havadan yönetti, havada 10 saat kaldı sözleri, o zamanlarda henüz aralarında bir anlaşmazlık bulunmayan 11'ler grubunun söz ve propagandasından kaynaklandı.